الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لأني kardeşler her bir Müslüman evini nasıl ıslah edecek, nasıl düzeltecek? Bu konuyla ilgili olan nasihatleri alıyorduk. Evet, bu konudan devam ediyoruz. Evleri ıslah etme noktasında yine özellikle evlerde okunan duaları öğrenmek lazım. Bunları öğrenmek ve öğretmek önemlidir. Ve özellikle eğer ki bilmiyorsa insan gerekirse mesela kapının üzerinde yazı da koyabilir. Mesela evin içine girdiği zaman, evin içinde okunacak olan dua. İşte evden dışarı çıktığı zaman okunacak olan dua. İşte evin içinde mesela yemek yerken, tuvalete girerken, tuvaletten çıkarken vesaire. Yani evin içinde okunacak olan duaları öğrenmek lazım. Bunlar önemli olan şeyler. Önemli olan sünnetler. Ve bu sünnetler yapıldığı zaman İnsan belki 15-20 tane sünneti evde yapabilir. Ve her gün yapacak olsa düşünün ki ne kadar büyük sevap kazanmış olacak. Sadece mücerreden yani bu sünnetleri bile yapsa. Mesela eve girerken okunacak olan dua var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ Eğer ki adam evine girdiği zaman فَذَكَرَ اِسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى حِينَ يَدْخُلْ وَحِينَ يَطْعَمْ Eve girdiği zaman ve yemek yediği zaman besmele çektiğinde قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ هَا هُنَا Şeytan der ki ne burada biz geceleyebiliriz ne de yemek yiyebiliriz. Demek ki Müslüman evine girdiği zaman Bismillah deyip evine giriyorsa şeytan giremiyor. Ama besmele çekmiyorsa evet. Demek ki evine girdiği zaman besmele çekiyorsa şeytan giremiyor. Bunun tersi nedir? Demek ki besmele çekmeden eve giriyorsa demek ki şeytan da giriyor. Ve şeytan o eve girdiği zaman artık düşünün o evin halini. Huzursuzluklar, kötü şeyler, kötü haller, mutsuzluklar bundan kaynaklanıyor. Yani şeytanın cirit attığı bir evde hayır olmaz. Meleklerin girdiği evlerde hayır olur. O sebeple diyor eğer ki Bismillah derse şeytan giremez. Yemek yediği zaman Bismillah derse şeytan yiyemez. Ama besmele çekmiyorsa demek ki şeytan da onunla beraber yiyor. Besmele çekmeden eve giriyorsa demek ki şeytan da onunla beraber giriyor. Hatta tuvalete bile girerken insan besmele çekmezse hadiste geçtiği gibi o kötü olan cinler, şeytanlar onun avretini görürler ve ona gülerlermiş. Besmele çektiği zaman gözlerine perde çekiliyor. Göremiyorlar, hicab oluyor yani engel oluyor. Ama besmele çekmediği zaman şeytanlar onu izleyebiliyor ve gülüyorlarmış onun haline. Hatta Aleyhisselatü Vesselam diyor, yani ilişkiye girdiği zaman bile eğer ki besmele çekmezse şeytan onunla beraber iştirak ediyormuş. Ne kadar kötü bir durum yani düşünün. O ilişkide bile şeytan gelip ortak olabiliyor. O sebeple besmele çekmenin çok önemli şeyi var. Yani yemek yerken, eve girerken, hatta ilişkiye girerken birçok böyle hayırlı şeylerde besmele çekmek lazım. Besmele ile başlanmayan bir şeyde zaten bereket olmuyor. Kesik oluyor. Diyor ki اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى حِينَ يَدْخُلْ وَحِينَ يَطْعَمْ Bir kişi diyor evine girdiği zaman besmele çekip giriyorsa ve yemek yediği zaman besmele çekiyorsa diyor ki şeytan لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاهَا هُنَا Burada ne geceleme vardır ne de yemek vardır. Ve in dakhala felem yezkur ismallahi inde duhuli eğer girdiği zaman besmele çekmezse kale edrektumul mabit bu geceyi burada geçirebilirsiniz. Şeytan müjdeliyor arkadaşlarını. Ve lem yezkur ismallahi inde mat'amihi kale edrektumul mabit ve'l asha. Besmele de çekmezse yemek yediği zaman şeytan der ki hem burada geceleyebilirsiniz hem de yemeğiniz burada. Şeytanlar için bayram oluyor. Yani hem geceleyeceği bir ev buluyor hem de yiyeceği bir yemek buluyor. Demek ki önemli bir şey yani gözümüzde belki basit görünse de aslında çok önemli. Besmele çekmek demek yani hep irtibatımızı Allah'la yenilemek demektir. Allah'ım ben senin kulunum, ubudiyetimi sana senin emrettiğin şekilde yaparım. Evime bile girerken senin izninle girerim. Senin verdiğin talimatlara göre girerim. Bir kul olarak girerim. Evden çıkarken de bir kul olarak çıkarım. Yemek verdiğin zaman işte o yemeği ben hatırlarım ki bu nimet senin tarafından gelmiş. Senin adınla ben yerim şeklinde aslında Allah'la olan irtibatı her zaman yenilemiş oluyor. Evden çıktığı zaman diyor ki Aleyhisselatü Vesselam اِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ Evinden çıktığı zaman adam فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ Allah'ın adıyla derse وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ Allah'a ben güvendim, tevekkül ettim. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ derse yani bütün güç ve kuvvet sadece Allah'ındır. فَيُقَالُ لَهُ ona denir ki yani melekler derler ki حَسْبُكَ bu sana yeter yani bu dua sana yeter. Çok önemli bir dua kardeşler, büyük bir dua. Demek ki evden çıkarken Bismillah تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ çok basit, üç cümle Bismillah تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ yani Allah'ın adıyla ben Allah'a tevekkül ettim, ona dayandım. Bütün güç ve kuvvet hepsi Allah'ın elindedir. Dediği zaman ona denir ki حَسْبُكَ bu sana yeter. قَدْ هُد۪يتَ hidayete erdin. Yani doğru yolu buldun, doğru yolda olacaksın. وَكُف۪يتَ ve senin üzerinde muhafaza vardır. Yani sana şer gelmeyecektir. وَوُق۪يتَ ve senin üzerinde koruma vardır. فَتَنَحَّ لَهُ الشَّيْطَانِ Şeytan ona yanaştığı zaman bir şeytan feyekulu lehu şeytanun ahar başka bir şeytan onu uyarır der ki keyfe leke bir reculun kad hudiye ve kufiye ve vukiye hidayete ermiş korunmuş gözetim altında olan bir adamı sen nasıl saptıracaksın sakın sakın bu hataya girme başka şeytan onu uyarıyor yani bu duayı okuduğu zaman düşün şeytanlar artık Allah'ın izniyle ona yaklaşamıyor. Bilmeyen bir şeytan gelip yaklaşmak istedi mi öbür şeytan onu uyarıyor. Dikkat et diyor, çok tehlikeli diyor. Sen ne yapıyorsun? Bir nevi yani ateşle oynama, bu adam koruma altındadır. Bu adam hidayet üzere, koruma altında. Çünkü duasını okumuş ve çıkmış bir adamdır. Bu çok önemli kardeşler. Yani evden çıkarken demek ki bu dualarla çıkacak olursak Rabbim bizi değişik değişik şerlerden, kötülüklerden muhafaza eder. Şimdi belki bir musibet gelir, bu ayrı bir şey, bu şer değildir. Musibet gelmesi mesela yolda kaza geçiririz. Bu bir yani şer değildir, Allah'ın takdiri. Allah'ın her bir takdirinde mümin için hayır vardır. İnne emrahu kullahu lehu hayr. Aleyhisselatü vesselam diyor, bütün işi onun için hayırdır. Çünkü hayır dokunsa Allah'a şükreder, onun için ecir olur. Şer dokunsa sabreder, yine onun için ecir olur. Bir kayıp değildir. Ama düşünün ki bir insan yolda giderken mesela bir kadına denk gelse ve bu kadın şeytani bir kadın bunu saptırırsa, yoldan çıkarırsa ve haram yaşamış olursa bunun için nedir? Büyük bir felakettir. Ama duayı okursa belki Allah-u Teala o şerri ne yapar? Engeller onun önüne çıkarmaz. Evden çıktığı zaman demek ki duayla çıkarsa Rabbim onu değişik kötülüklerden yani saptırıcı kötülüklerden ne yapar muhafaza eder. Her zaman yani hangi işi yapıyorsa eğer ki Allah'a tevekkül edip dualarla başlıyorsa Allah'ın izniyle onu şerli olan şeylerden muhafaza eder. Yani dininde ona zarar verici olan şeylerden muhafaza eder. Yoksa başına bir bela gelmesi, musibet gelmesi, bir kaza olması bu ayrı bir durum Rabbim takdir eder. Hatta yeri gelir belki bu kazaları da hafifletir. Duaları sebebiyle belki misalen yani kolu kırılacaktır o kazada ama Allah-u Teala duası sebebiyle hafifletir sadece incinir. Kırılmaz. Gibi. Evet. Bunlar önemli olan şeyler. Tuvalete girerken okunacak dua, tuvaletten çıkarken okunan dua, yatağına girdiği zaman okunan dua, uyandıktan sonra okuyacağı dua, gece vakti hatta korktuğu zaman okuyacağı dua bir sürü güzel dualar var sünnete geçen. O yüzden Husnul Muslim kitabı çok önemli. Özellikle o kitabı böyle hep yani her bir Müslüman elinde bulundurması lazım. Evinde bulundurması lazım. Ve mümkün oldukça o duaları da ezberlemesi lazım. Çünkü bunlar hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her gün yaptığı önemli sünneti, ümmetine öğrettiği, sahabelerin yaptığı önemli sünnetlerdir. Biz bu sünnetleri ne kadar ihya edersek kıyamet gününde o kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olacağız. Ve onun şefaatine de nail olacağız. Evet, başka bir sünnet yine evin içerisinde sivak, misvak kullanmak. Evet, Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve girdiği zaman misvak ile başlardı diyor. Misvak yani insanın temizliğinin alametidir. Bir Müslüman yani temiz olmalıdır. Ve temizliğinde bir de dişlerin de temiz olması nedir? Sünnettendir. O yüzden aleyhissalatü vesselam misvak kullanırmış. Abdestte misvak kullanır, namazlarda misvak kullanır. Eve girdiği zaman misvak kullanır, uyandığı zaman uykudan misvak kullanır. Misvakın hem çok faydası vardır, hem de temizlik açısından çok önemli bir yeri vardır. Kadın ve erkekler için fark etmez. Tabi bazıları soruyorlar yani diş fırçası olsa bunun yerine olmaz mı? Bazı ulema demişler ki olur. Fakat bazı ulema demişler ki ikisini de birleştirirse bu daha da güzel olur. Yani hem mesela dişlerini fırçalaması yemekten sonra işte uyumadan önce misalen hem de misvak kullandığı mı çok daha temiz olur yani dişleri. Evet. Yine evlerde yapılan önemli sünnetlerden bir tanesi ve tavsiye edilen Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'den özellikle Bakara suresini okumak. Ve Bakara suresinin son iki ayeti olan Emener Resulü bunları okumak çok önemli. Aleyhisselatü Vesselam İmam Müslim'in rivayeti hadiste şöyle buyuruyor. لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Ölü gibi yani hiç Kur'an'ın okunmadığı, işte zikrin yapılmadığı şekilde kılmayın. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُوا مِنَ الْبَيْتِ الَّذ۪ي تُقْرَعُ ف۪يهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ İçerisinde Bakara suresinin okunduğu evden nefret eder diyor şeytan. Allah'ın izniyle o evden uzaklaşır. Sihir Allah'ın izniyle o eve tesir etmez. Şeytanlar giremez. Bakara suresi okundu mu başka hadislerde 3 gün Allah'ın izniyle koruma altındadır o ev. O sebeple Bakara suresini okumak, dinlemek. Günümüzde mesela imkanlar çok. Bilgisayardan açalım Bakara suresini okusun. Özellikle rahatsızlık duyanlar, çocukları açısından rahatsızlık duyanlar. Şeytanları engelleyen en önemli surelerden birisidir. Evet. Bir hadisinde de Aleyhisselatü Vesselam diyor اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بِاَلْفَيْ عَامٍ Allah-u Teala yerleri ve gökleri yaratmadan önce 2000 sene önce bir kitap yazmıştır. وَهُوَ عِنْدَ الْعَرْشِ ve o arşın yanındadır diyor. وَاَنَّهُ اُنْزِلَ مِنْهُ اَيَتَيْنِ ve ondan iki ayet indirilmiştir diyor o kitaptan. خُتِمَ بِهِمَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ ve Bakara suresi onunla hatmedilmiştir. Onunla tamamlanmıştır. La yuqra'anna fi darin 3 leyalin feqrabaha eşşeytan. Bir evde 3 gün okunacak olursa bu Bakara suresi şeytan oraya yaklaşamaz. Emener Resulü de bu Bakara suresini tamamlayan çok önemli iki ayettir. Özellikle de uyumadan önce okunacak olan önemli bir nedir sünnettir. Evet, evlerde şer'i ilmin yani müzakeresi yapılması nedir? Yine önemlidir kardeşler. Yani ilim öğrenmek, ilim öğretmek, çoluk çocuğa, hanımlara, çoluk çocuğa. Tabi belki insanın ilmi yok. Bildiği kadarıyla anlatması, öğretmesi gerekiyor. Bilemediği yerleri de tamamlayacak. Neyle tamamlayacak? Mesela orada bir kütüphane yapabilir. Ufak da olsa imkanına göre mesela faydalı bazı güzel kitapları koysa, akideden, tefsirden, hadisten, ahlakla ilgili, kıssalarla ilgili, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, sahabenin hayatını anlatan kitaplar, çocuklara yönelik, böyle eğitici kitaplar. Bunlar güzel şeyler, yani evde bir mektebenin olması. Boş vakitlerde insan kitabı eline alır, hanım kitabı eline alır, çocuklar alırlar, okurlar. Ne öğrenirse kârdır. Bu güzel bir şeydir. Hatta teşvik etmek, şu kitabı beraber okuyalım mı? Ya da şu kitabı oku. İşte okuduğu zaman çocuğa hediye almak vesaire gibi teşvik edici. Yani bir mektebe yapmak önemlidir. Evde. Her bir Müslüman evinde yani bazı kitapları bulundurması önemli bir şeydir. Bununla beraber tabi görüntülü ve sesli kayıtlar yani dersler. İmkanlar bugün çoğaldı elhamdülillah. Eskiden kasetler vardı. O kasede sadece bir ders sığıyordu. Bugün ise bir CD'de yüzlerce ders sığdırabiliyorlar. Ve hatta bilgisayarın hafızasına binlerce ders yüklenebiliyor. Bir de internet çıktı. İnternet hayırlı yollarda kullanılırsa çok büyük hayrı var. Şerde kullanılırsa çok büyük şerri var. Hayırlı yönlerde kullanılacak olsa çok büyük hayırlar var internette. Çok değişik alimlerin dersleri vardır. Arapça, Türkçe, değişik dillerde. Hem görüntülü, hem sesli, yazılı, görsel, işte sesli dersler çok fazla yani imkan var. Yeter ki insan değerlendirsin. Kur'an-ı Kerim kıraatını okuyan çok değişik şeyhler var. Özellikle güzel kıraatı öğrenmek için yani o mesela belli bir sureyi açıp oradan şeyhi dinleyip Kur'an-ı Kerim'den de yüzünden bakmak, tekrar etmek. Kıraatı bu şekilde insan düzeltebilir. Yani imkanlar çoğalmış. O yüzden sesli dersler de böyle evlerde şey yapılabilir. Dinlenebilir, görsel olarak oturup izleyebilir kişiyi bazı dersleri, bazı hayırlı olan güzel şeyleri. Bunun çok büyük etkisi var kardeşler. Evlerin, evlerdeki ıslahı için gerek kendisi, çünkü hepimizin buna ihtiyacı var. Gerek hanımı, gerek çocukların ıslahı için bunlar önemlidir. Çünkü bunlar olursa evde zikir olur. Bunlar olmazsa şeytanlar cirit atar. Ya da boş olan şeylerle insan meşgul olur. İmam Şafii'nin dediği gibi insan nefsini hayırlı olan şeylerle meşgul etmezse nefis onu şerli olan şeylerle meşgul edecektir. Ya da faydasız olan şeylerle meşgul edecektir. Yani insan sadece boş böyle bu şekilde saatlerce duramaz. İlla ki bir şeyler yapması lazım, oyalanması lazım. Eğer ki nefsimizi taat ile oyalarsak, yani ilimle mesela Kur'an-ı Kerim'le işte öğretmekle, öğrenmekle, bir şeyler dinlemekle meşgul edersek nefis meşgul olur. Hem teselli olur, hem de vaktimizi Allah'ın taatiyle geçirmiş oluruz, hem de kendimizi düzeltmiş oluruz. Ama bu olmazsa hayatımızda ya boş şeyler olacak ya da hatta harama dönüşecek. Diziler, filmler, işte belki müzikli bilmem ne yani haram olan şeyler izlenecek, dinlenecek ve insanı harama sokacak. Yine evlerin ıslahında önemli olan şeylerden bir tanesi de evlerimize salih olan insanları davet etmek. Müttaki olan güzel Müslümanları yani kendilerinden faydalanacağımız, kendilerine fayda vereceğimiz ve kendilerinden faydalanacağımız, Allah'ı zikredeceğimiz güzel Müslümanlarla yani oturup kalkmak, onlarla beraber işte sohbet etmek, haşir neşir olmak ve onları özellikle davet etmek. Bu önemli bir şeydir. Hatta Nuh Aleyhisselam'ın duasından bunu öğreniyoruz. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam Rabbi ighfirli ve li valideyye. Nuh Aleyhisselam dua ederken dedi ki Allah'ım beni bağışla, benim anne babamı da bağışla. Bir de ve li men dehale beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat. Bir de evime mümin olarak giren kimseler. Yani evime gelen müminleri de bağışla. Nuh Aleyhisselam kendisine gelen müminlerin de bağışlanmasını istiyor. Yani onun duası onlara da ulaşıyor. Bu da neyi gösteriyor? Yani hani evine gelen mümin kimselerdi. Bunlarla yani oturup kalkıyordu. وَلِلْ مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin olan erkekler ve mümin olan kadınları da ya Rabbi bağışla. وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا تَبَارَ Ve zalimleri diyor, zalimlerin dalaletini, sapıklığını diyor, ne arttır diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinde de diyor, لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَاكُلْ تَعَامَكَ اِلَّا تَقِي Ancak mümin ile arkadaşlık kur diyor ve senin yemeğini de müttakiler yesin diyor. Bu çok önemli. Yani kişi kiminle arkadaşlık yapıyor, kiminle beraber oturup kalkıyor, kimi evine davet ediyor, kimin evine gidiyor, bu çok önemli. O sebeple arkadaşlarımız, dostlarımız güzel Müslümanlar olmalı, müttaki Müslümanlar olmalı. Kendilerinden faydalanacağımız, bize Allah'ı hatırlatacak, ahireti hatırlatacak, faydalanacağımız kimseler olmalı. Bunun tam tersi oldu mu evler için felakettir. O yüzden aleyhissalatü vesselam لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا Müminlerle arkadaşlık kur. Arkadaşların mümin olsun. وَلَا يَكُلْ تَعَامَكَ اِلَّا تَقِيْوَ Yemeğini de müttakiler yesin diyor. Onları davet et. Onlarla beraber yani haşir neşir ol, yemek davetleri vesaire. Onlar şey yap. Onları yani çağır. Evet. Yine önemli noktalardan bir tanesi evlerde kocanın izin vermediği kimseleri kadının eve almaması gerekiyor. Yani bazı kimseler eğer ki zarar veriyorsa onları eve almamak lazım. Fasık insanlar, günahkar insanlar, yani zarar verici insanlar. Çünkü bazıları yani hayır konuşmazlar, hayır yaymazlar. Ahlakları kötü olduğu için gittikleri yerleri de ne yaparlar? Bozanlar. Eve girenler belki gıybet yaparlar, belki haram işlerler, belki kötü şeyler. Yani o evde kötü şeylerin işlenmesine, öğrenilmesine sebebiyet verirler. Hatta yeri gelir belki kadınla kocanın arasını ne yaparlar? Açarlar, bozarlar. O yüzden aleyhissalatü vesselam لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ خَبَّبَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَمْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ ya da خَبَّبَ الْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا وَخَبَّبَ الرَّجُلَ عَلَى زَوْجَتِهِ Allah-u Teala diyor işte karıyla kocanın arasını ayıran, bozan ya da işte erkeği karısına karşı soğutan ya da karısını erkeğine karşı soğutana lanet etsin diyor. Bazıları vardır ki ahlakları böyle kötüdür. Girdiği zaman ne yapar? Aralarını yani karıyla kocanın arasının açılmasına sebebiyet verir. Aralarına belki fesat verir. Soğukluk verir. Bu gibi kimseler nedir? Zarardır. O sebeple böyle kimselerin girmemesi, böyle kimselerin girmesine de izin vermemek ve kadınların da bu noktada da riayet etmeleri gerekiyor. Eşleri onlara bakıyorlar ki mesela bazı kadınlar, bazı akrabalar, bazı kimseler zarar veriyorlarsa dinen, ahlaken bunlar bundan sonra gelmesin bizim eve. Dediği zaman kadın buna riayet etmek zorundadır. Ona vaciptir. Yani erkeğin izin vermediği kimseleri eve alması nedir? Haram olur. Bu gibi ahkama nedir? Yani riayet etmek gerekiyor. Bunlar evlerin hepsi ıslahı için önemli olan noktalardır. Yoksa bunlara dikkat edilmezse evlerde ne olur? Evler bozuldu mu bu bozukluk erkeklere, kadınlara, çocuklara sirayet edecek ki ailelerin felaketi olur. Yani kötü bir sonuçla sonuçlanmasına sebebiyet verir. Evet yine ev ahkamıyla ilgili özellikle şer'i ahkamı öğrenmek lazım. Evle taalluk eden, eve taalluk eden şer'i ahkamı. Mesela onlardan bir tanesi evlere girildiği zaman izin alınarak girilmesi. Şeriatta yani bunun da usulü vardır. Bizim dinimiz o kadar mükemmel bir din ki tuvalete gidişimize kadar, devlet yönetimine kadar ne varsa ne yoksa her şey var dinimizde. Hepsi şeriatta var. O yüzden bunları öğrenmek çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Misalen yani evlere girildiği zaman izin alınmasını Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Yani basit olan şeyler değil bunlar. Basit olan şeyler belki gözümüzde görünse de Allah-u Teala onlara önem veriyor ve Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? Zikrediyor. Demek ki Müslüman için basit bir şey yoktur. Her bir hüküm, her bir adab Müslüman için önemli bir hazinedir. Bunları öğrenmesi ve tatbik etmesi lazım. Ta ki Allah rızasına ulaşsın. Mesela evlere girildiği zaman izin istenmesi şeriattandır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. يَا اِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا Evlerinizin dışında başka eve girdiğiniz zaman evde kimse olup olmadığını kontrol etmeden ve izin istemeden girmeyin diyor. Burada eskiden kötü bir adet vardı cahiliyede. Ve günümüzde de şeriatı bilmeyen kimselerde de o cahili adetler olabiliyor. Eve girdiği zaman misalen yani avludan dış kapıdan ne yapıyor? Direkt kapıyı açıp giriyor. Ve hatta başka yani evin içine eğer ki kapı mesela yani tam kilitli değilse, kapalı değilse belki ne yapıyor? Direkt giriyor. Bu insanın belki haramlara yani gözü harama değmesine sebebiyet verir. Uygunsuz bir halde işte ev halkını görmeye sebebiyet verir. Ya da yani rahatsız eder. Her bir insan rahatsız olur. Yani dışarıdan böyle ansızın gelen bir kimseden ne olur? Rahatsız olur. O yüzden Allah-u Teala edep öğretiyor. Bir eve girdiğiniz zaman bakın yani evde kimse var mı yok mu kontrol edin. Yani bir nevi kapıyı çalın. Kapıyı çaldınız. Yani bunun tabii yine adabı vardır. Kapı çalındığı zaman böyle yani sert bir şekilde sanki polisin evi basar gibi değil de normal bir şekilde duyacakları bir şekilde kapı çalınır. Ve çaldıktan sonra direkt kapıya bakmamak gerekiyor. Çünkü ansızın kapı açılabilir. Kapının arkasında yani yani görülmesi gerek yani caiz olmayan şeyi insan görebilir. Yani kadın görebilir vesaire. O yüzden ya sağını ya solunu ne yapacak? Çevirecek. Ya da gerekirse arkasını çevirir. Çünkü bilemez yani aniden misalen yani erkek çalıyor aniden kadın açabilir yani. Eşi zannederekten misalen. Ya da eşi bile açmış olsa belki gözü ne yapar? Harama düşebilir. O yüzden yani adab nedir? İşte sağını ve de solunu verir. Ve de arkasını verir. Bir kere çaldı, baktı ki ses yok mesela. Biraz sabredecek. Belki hani tuvalette olabilirler, belki namaz kılıyorlar. Belki işleri vardır. Biraz bekler. Bir daha ikinci bir defa daha çalar. Biraz bekler. Baktı ki bir ses yok. Üçüncü bir defa daha çalar. Baktı ki hiç ses yok. O zaman ne yapar? Geri döner. Ya da gerekirse belki ne yapılır? Denir ki vallahi kusura bakma. Gerekirse kapıyı açar ve der ki kusura bakma şu anda müsait değiliz. Başka zaman gel. Bunu gönül rızasıyla kabul etmek lazım. Hiç rahatsız olmadan eyvallah tabii ki. Yani insan her zaman müsait olmayabilir. Dememesi lazım. Ya evine geldik de eve almadı. Hayır bu İslam'a aykırıdır. Yani anlayışlı olmak gerekiyor. O yüzden Allah-u Teala diyor işte izin alın diyor evlere ve evlere de selam vererek girin. Girdiğiniz zaman selamu aleyküm. Direkt merhaba direkt geçerekten değil. Selam. Müslüman selam verir. وَتُسَلِّمُ عَلَى اَهْلِيَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki bundan ders alırsınız. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا اَحَدًا Evde hiç kimseyi bulamazsanız فَلَا تَدْخُلُوهَا Evlere girmeyin diyor. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ Size izin verilmediği müddetçe. وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوا Eğer size dönün denilirse de geri dönün. Yani belki müsait olmayabilir. Anlayışlı olun yani geri dönün. Huve eske lekum bu sizin için daha temizdir. Çünkü adam öbür türlü belki rahatsız olur yani illa zoraki sanki girer gibi yani adamı rahatsızlık verirsin yani. Vallahu bima ta'maluna alim Allahu Teala yaptıklarınızı nedir bilendir. Evet, sahibi olmayan evlere girmemek gerekiyor. Sahibi yoksa o yüzden Allah-u Teala لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيَ مَتَاعٌ لَكُمْ Yani evde kimse yoksa girilmez. Ancak iki halde girilebilir. O da nedir? Eşyanız diyelim ki bir evdedir. Eşyanızı bir eve koydunuz emaneten ve size izin verilmiştir. Yani istediğiniz zaman gidip o eşyanızı alabilirsiniz. Ya da size اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ Ya da işte kilit yani anahtarlar sizin için verilmişse. Yani size anahtarları verilmiştir, emaneten bırakılmıştır. O zaman o evlere girebilirsiniz. Ama onun haricinde girmemek gerekiyor. Girildiği zaman tabii yani kişi akrabasının evine veyahut da anahtarını aldığı yani emaneten anahtarını aldığı bir eve girdiği zaman yiyecek varsa yiyebilir. Bunda bir beis yok. Bu ayette geçiyor. Evet. وَلَا عَلَى أَنْفُسَكُمْ وَلَا أَنْ تَاكُلُوا Evet. وَلَا عَلَى أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَاكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ اَوْ بُيُوتُ اَبَائِكُمْ اَوْ بُيُوتُ اُمَّهَاتِكُمْ Ayet böyle devam ediyor. Yani evlerinizden, babalarınızın evi, annelerinizin evi, işte kardeşlerinizin, teyzelerinizin, dayılarınızın, halalarınızın, amcalarınızın vesaire akrabaları sayıyor. Ya da işte anahtarlarını aldınız ya da arkadaşlarınızın. Evlerinden yemenizde bir beis yoktur diyor. Yani size emaneten verilmişse, evinde bir yiyecek varsa biliyorsunuz ki musamaha ediyor. Yani onun evinden yemek yiyebilir kişi. Akrabasının evine de girdiği zaman kimse yoksa Orada ne yapabilir? Yemeklerinden yiyebilir. İnşallah bir beis yoktur. Ama onun haricinde herhangi bir Müslümanın evine zaten evde değilse girmemiz caiz değildir. Faraza diyelim ki bir sebeple girdik. Yiyecek varsa asıl olan yememektir. Ancak helal eder diye bildiğimiz kişilerden yeriz. Ancak böyle bir istisna vardır. Evlerin içinde olduğumuz zaman yine adaplardan bir tanesi, yani görünmesini istemedikleri yere bakmamız caiz değildir. Mesela yani geçerken şu oda nasıl bir oda, ne var diye açıp mesela bakmak doğru bir şey değildir. Ya da mesela kapı deliklerinden bakmak gibi, ya da mesela çekmeceyi açıp bakmak gibi, dolabı açmak gibi, mesela misafirliğe gitmişiz. Kapalı olan şeyleri açmak nedir? Caiz değildir. Hatta mesela not defteri varsa o not defterini alıp açıp bakmak da caiz değildir. Belki yani kendisinin sır olarak yazdığı şeyler olabilir. Yani görülmesini istemediği şeyler olabilir. Yani bunlar kapalı hükmünde olan şeylerdir. O sebeple bunlar hepsi nedir? Adaptandır. Yani izin almadan, mesela bilgisayarı var, direkt alıp açıp işte açmak, bakmak, kurcalamak. Yani izin veriyorsa bu istisna, ama izin vermiyorsa bunlar hepsi adaba aykırı olan şeylerdir. O sebeple Aleyhisselatü Vesselam diyor, "Men tala'a fi beyti kavmin bi gayri iznin." Kim izinsiz diyor bir ki, yani bir kimsenin evine bakarsa diyor, "Fefaqa'u aynahu," ve onun gözünü çıkarırlarsa diyor, "Fela diyete lehu ve la kısas." Onun ne diyeti vardır ne de kısası vardır. Mesela başkasının evine yani delikten bakmış olsa, onlar da ona bir şey vursalar, gözünü kör etmiş olsalar, İslam'a göre onun herhangi bir kısas, bir diyet, bir cezası yoktur. Hederdir yani. Aleyhisselatü Vesselam başka hadislerde diyor heder. Gitti yani. Çünkü çok kötü bir şeydir yani. O sebeple evlere izinsiz bakılmaması lazım. Hatta edeben de diyorlar mesela oturduğumuz yerde işte ev sahibi ne yapıyor? Gidiyor, geliyor ikram için vesaire işleri için. Kapıyı açtığı zaman direkt hemen kapıya bakmamak lazım. Belki o esnada işte kadın geçiyordur vesaire, yani gözü harama düşmemesi için. Bunlar hepsi nedir? Adap olan şeylerdendir. Yani dikkat etmek lazım. Aniden kapı açıldığı zaman direkt hemen kapıya bakmak, yani edeben doğru bir şey değildir. Ta ki gözler harama düşmesin. Yani doğru olmayan şeylere düşmemesi için. Yine evin adaplarından, mesela adam hanımını boşamışsa, talak vermişse, bir talak vermişse, bazı kimseler bunun hükmünü bilmez, hemen babasının evine gönderir. Yani mesela boşamışsa artık, yani onunla yaşamak istemiyor, bir talak veriyor, seni boşadım diyor ve ne yapıyor? Elbiseni topla, haydi de, çek git babanın evine diyor. Onu gönderiyor. Halbuki bu caiz değildir. Talak almış olan, yani boşanmış olan bir kadın bir talak aldı mı 3 iddet bekler kocasının evinde. Evinden çıkarması caiz değildir. Evde bekler, Allah-u Teala izin vermiştir, mühlet vermiştir 3 ay. Belki bu 3 ay süre zarfında pişman olur, ne yapar? Geri çevirebilir bir talak vermişse. Çünkü 2 talak hakkı vardır, 3.sünde tamamıyla artık bitmiştir, geri dönemez. 3. talak verdi mi o zaman tabii kadın beklemez, artık çeker gider. Ama bir talak verdi mi onu babasının evine göndermesi caiz değildir. Ya da onun çekip gitmesi caiz değildir. Bir kere boşadı, o zaman ben madem böyle boşadım ben gidiyorum. Elbiselerini, eşyalarını alıp gitmesi caiz değildir. Kocasının evinde bekler 3 iddet süre zarfı. Neredeyse 3 ay oluyor. İşte bu 3 ay Allah-u Teala böyle bir hüküm koymuş ki belki pişman olur. Kadın pişman olur, erkek pişman olur, bazı hatalarını düzeltirler, bir daha aralarını ıslah ederler ve ne yapar? Geri döner. Yine aile devam eder. O yüzden Allah-u Teala ne yapmıştır? Mühlet vermiştir. Ve şöyle buyuruyor, "Ya eyyühen nebiyyü izâ tallaktumun nisâ," ey peygamber diyor, kadınları boşadığınız zaman, "fetallikûhunne li'iddetihinne," iddetlerine göre boşayınız. Yani işi adabına göre yapınız. Mesela hayızlı olan bir kadını boşamak caiz değildir, haramdır. Bidat olan bir talak sayılıyor. Ya da hanımıyla ilişkiye girmişse ona talak vermesi caiz değildir. Ne zaman talak verebilir? Eğer ki niyetlenmişse boşamaya, o zaman bekler, temiz olduğu bir an, bir zamanında, onunla ilişkiye girmediği bir anda ne yapar? talak verir. Ve talak verirken de bir tane verir. Üç tane sıralamaz. Bazıları ne yapıyor? Direkt üç tanesini sıralıyor. Sanki seriye almış silahı boşaltıyor boşaltırcasına. Üç kere tak tak tak seni boşadım, boşadım, boşadım diyor. Ondan sonra ne yapıyor? Pişman oluyor. Bu sefer fetva sormaya gidiyor. Ne yapacağız? Üç kere boşadım, geri çevirebilir miyim? Burada ihtilaf var ulema arasında. Cumhur-u ulema, yani dört mezhep imamı geri dönmez diyorlar. Bir daha geri dönmez, artık bitti. Yani başkasıyla evlenmeden bir daha eski kocasına gelemez. Ama İbn-i Teymiye rahimullah ve bazı ulema diyorlar ki dönebiliyor. Yani üç talak, bir talak düşmüş oluyor. Ama her halükarda böyle bir şey yapmak nedir? Haramdır, caiz değildir. Bid'at olan bir boşamadır. Gerek yok, bir kere boşa. Zaten eğer ki bunu geri, yani üç iddet içerisinde geri çevirmezsen artık zaten nikah tamamıyla bitmiş olur. Evet, o yüzden فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ Onları iddetlerine göre boşayınız diyor. وَأَحْسُ الْعِدَّ وَاِدَّتْلَرِ de sayın. Ne zaman boşadı, ne zaman bitiyor, ona göre yani nikah ahkamı terettüp ediyor. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Yani şeriatı çiğnemeyin, şeriat ahkamını çiğnemeyin. Bedeviler gibi olmayın. Her şeyin bir kuralı var, bir usulü var. Evet. لَا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَا Ne siz onları evlerinizden çıkarın, ne de onlar bu evlerden çıksınlar. اِلَّا اَيَّتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ Ancak diyor açık bir fahişelik, kötü bir işlem, bir iş yapmışlarsa o zaman tamam, bu yani kovarsınız. Ama açık bir fahişelik yapmadıkları müddetçe evlerden çıkarmayın. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah'ın hudutlarıdır. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ Kim Allah'ın hududunu çiğnerse kendi nefsine zulmetmiş olur. Yani Allah-u Teala'nın hududunu ne yapın? Gözetin. Evlerde, hanımlarınızda, çocuklarınızda, bütün işlerinizde, her şeyinizde şeriat kurallarını ne yapın? Sakın çiğnemeyin yani. Evet. Eğer ki mesela işte hanımıyla mesela anlaşmazlığı oldu, sorunlar oldu. Bazı noktalarda isyan ediyor. İtaat etmiyor. Allah-u Teala bunun yine usulünü öğretmiştir. Nedir usulü? Yani hanımı isyan ettiği zaman, yanlış şeyler yaptığı zaman ona nasihat etmesi lazım. Güzel bir dille, güzel uslupla onu ikna edici, kırıcı olmadan onu o şekliyle ıslah etmesi lazım. Düzeltmesi gerekiyor. Baktı ki bu yolla ıslah olmuyor, düzelmiyor, anlamıyor. Laftan, güzel laftan anlamıyor. O zaman yatağını ayırabilir. Burada iki türlü tefsir edilmiştir. Yani aynı yataktan ayrılmadan, sırtını vererekten yatar, ilişkiye girmez anlamında. İkinci bir açıklaması, ayrı bir yatakta yatması. Yani umulur ki nedir? Düzelir. Bu şekilde ıslah etme yönüne gider. Baktı ki bu da ıslah olmuyorsa, düzelmiyorsa o zaman ne yapabilir? Dövebiliyor. Yani İslam'da bu caiz kılınmıştır. Ama tabii sakatlayacak bir şekilde değil, yaralayacak şekilde değil. Yani ıslah edici bir şekilde, korkutucu bir şekilde dövmeye izin verilmiştir. Fakat tavsiye edilmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hanımını dövmemiştir. Yani en güzel ahlak nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıdır. Dövecek olursa da izin var. Tabii dediğim gibi zulme girmeden. Ama en güzel şey nedir? Yani dövmeden, ıslah etme yollarına girerekten, Allah'ın izniyle, Allah'tan yardım isteyerekten ıslah edebilir yani. Ve hoş olan bir şey değildir yani, özellikle dövme meselesi. Maalesef bazıları ne yapıyor? Bu tertibi hiç gözetlemeden, yani hata yapıyor hanımı, sinirleniyor, ne yapıyor? Hemen girişiyor, hemen vuruyor, elindeki şeyi hemen fırlatıyor. Bu doğru olan bir şey değildir. Yani bu Kur'an'ın bize koymuş olduğu usule aykırıdır. Bir tertip var, bir düzen var, bir intizam var yani. Aynı zamanda yani aradaki soğukluğun oluşmasına da sebebiyet verir. Hatta bir hadiste sizden biriniz diyor utanmaz mı diyor. Köle döver gibi diyor hanımını döver, gündüz vakti döver, sonra akşam onu yatağına çağırır. İlişkiye girmek ister. Yani en azından bundan insan utanır. Bu kadar gündüz sanki eşek döver gibi dövdün, ondan sonra akşam yatağına çağırıyorsun. Yani belki yatağına çağıracaksın. Yani o yüzden mümkün oldukça nedir? Müslüman bu gibi şeylerden uzaklaşmalıdır. Evet. وَحْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجَعِ diyor. Burada ayetin şeyde yani eğer ki ıslah olmazlarsa nasihatten yataklarından yataklarınızı ayırınız. Tabi şöyle bir şey de vardır. Sünnette var olan bir şey. Eğer ki mesela hatası büyükse düzeltme yoluna girmiyorsa evi terk etmek bir müddetliğine bir gün, iki gün, birkaç gün yani bazen kusuru çok büyük oluyor. Gerekirse birkaç günde yani ayrılabiliyor. Bu da var sünnette. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir ay boyunca hanımlarını ne yapmıştır? Terk etmiştir. Bir rivayette işte suyun olduğu bir mekana yani kalabileceği bir mekana gidiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bir ay takriben hanımlarını ne yapıyor? Bırakıyor. Uzaklaşıyor onlardan. Ta ki hatalarını iyice anlasınlar. Tabii bu çok büyük şeylerde yani böyle yani kolay kolay anlamayacağı, düzeltmeyeceği şeylerde belki yapılabilecek bir yöntemdir yani. Bir de evin yine ahkamından bir tanesi belki bazılarını yani ilgilendirebilir. Evlerde mesela kedi besleniyorsa caizdir. Bir beis yoktur. Kişi evinde kedi besleyebilir. Ve bu kedi bazen işte yemeğe gidiyor, suya gidiyor, yalıyor işte içiyor. Bu bazı kimseler zannediyorlar ki necistir. Yani bir yemekten yedi mi, bir sudan biraz yaladı mı onu ne yapar? Hemen döker, onu atar. Hayır, yani bu kediler necis değildir. Bunlara ruhsat vardır. Yani çok gezici oldukları için yani hemen hemen her kimsenin evine girebilirler. Aleyhisselatü vesselam minet tavafine aleykum attavafat diyor. O çokça tavaf eden, gezen hayvanlardandır. Yani onlardan sayıldığı için kedinin yani yediği şeylerde, kaplar, içtiği şeylerde herhangi bir beis yok. Yani necis olmuyor. Onu kullanabiliriz. Bir beis yok. Yani o tabağı mesela kullanabiliriz. Bunun gibi fare de böyledir kardeşler. Fareleri de bazıları merak ediyorlar. Fare de nedir? O da yani ondan sakınmak zor olduğu için tavaf eden, gezen hayvanlardan olduğu için yani mesela bir fare bir tabağa girdi, işte bir şeyler yedi, hemen kaçtı, başka bir tabağa girdi vesaire. Yani bu gibi şeylerde inşallah necaset yoktur. O ne zaman mesela suyun içinde boğulursa, ölürse o zaman o necis olur. Ama onun haricinde gezmesi, bazı şeylerden yemesi herhangi bir sakınca yok inşallah. Evet. Evlerin yine adabından bir tanesi bir iş yapacağı zaman, bir karar alacağı zaman istişare etmesi güzel bir şeydir. Allah-u Teala وَاَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ buyuruyor. Yani müminler işlerini şura ile yaparlar, istişare ederler. Özellikle evi ilgilendiren, mesela eve diyelim ki eşya alacak, bazı düzenlemelere girecek, taşınacak, bir şeyler yapacak. İşte hanımıyla istişare etmesi, büyümüş olan çocuklarıyla istişare etmesi güzel bir şeydir. Hem yani arada şey olmaz, kırgınlık olmaz. Hem aile fertleri işte bize de değer veriliyor. Bizim görüşlerimize de değer veriliyor. İşte bu bencil değildir. Görüşü onlarda hakim oluyor. Yani değerli olduklarını anlıyorlar. Ama her zaman her işi kafasına göre iş yaparsa kişi ne yapar? Ailede huzursuzluk olur. O yüzden özellikle evle ilgili olan şeylerde kişi hanımıyla istişare etmesi güzel bir şeydir. Bazen oturup evde İşte istişare heyeti kurmak gerekirse mesela işte oturalım çoluk çocuk da büyümüşse ya evimizde var olan sorunları nasıl çözebiliriz? Olumlu olumsuz meseleleri bir konuşalım diye bu güzel bir şeydir. Hani nasıl işte mücahitler, Müslümanlar bir araya gelip bazen meclis oluşturuyorlarsa istişare evde de istişare yapmak güzel bir şeydir tavsiye ediyorlar. Arada bir oturmak işte çoluk çocukla ev ahalisiyle bazı meseleleri görüşmek, ne dersiniz, hani şöyle oldu, bunu böyle mi yapsak, şöyle mi yapmasak, işte bunun neticesi ne oldu, bu iyi midir, bu kötü müdür, böyle istişare etmek nedir? Güzel bir şeydir. Hatta mesela biraz büyümüş olan çocukla istişare etmek yine güzel bir şeydir. Diyelim ki elbise alırken, diyelim ki bir oda verirken, hatta odasının mesela diyelim ki rengini boyarken, hani bu rengi mi istersin, bunu mu istersin? Yani çocuk ne hisseder? İşte bana da değer veriliyor. Beni de insan yerine koyuyorlar. Ama hiç istişare edilmediği zaman ne anlar karşıdaki? Demek ki ben hiçim yani bu evde. Ben yokum. Böyle olunca da arada artık soğukluklar, işte sorunlar patlak veriyor. O yüzden bu da nedir? Tavsiye edilen ve İslam'da var olan şeydir. وَاَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar istişare eden bir insan görmedim diyor. Düşünün, normalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi. Allah-u Teala ona her şeyi neredeyse öğretmişti yani. Çok zekiydi aleyhissalatü vesselam. Çok iyi biliyordu her şeyi. Çok olgundu. Ve ona rağmen nedir? En çok istişare eden de oydu. Sanki hani bir şey bilmiyormuş gibi, ne dersin? Böyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Diye çok istişare ediyormuş. Aslında ümmetine öğretmek için. Yoksa istişare ihtiyacı olduğundan dolayı değil. Ümmetine öğretmek için yani, bu önemli bir şeydir. Bugün dikkat değilseniz Müslümanlar arasında patlak veren sorunlar, hatta savaşlara bile götüren, özellikle mesela devletin ümmetle mesela ayrıldığı, yani bu hilafet meselesi, devlet ilanı vesaire meselelerin yine altında yatan ihtilaf sebeplerinden en büyüğü de nedir? İstişarenin olmayışıdır. İstişare olmadan insan bir şey yaptı mı karşı tarafı hiçe sayaraktan bu illaki sorunlara ne yapar? Yol açar. O yüzden bu önemli bir nokta. Müslüman istişare etmeli yani. Evet. Hanımıyla arasında düşmüş olduğu sorunları işte çocukların önünde çözmeye kalkmak, onu ızhar etmek, bu doğru bir şey değildir. Yani çocukların yanında tartışmak, kavga etmek çok yanlış. Bunu ayrı yapmak lazım. Tartışma, sorunları böyle ayrı bir şekilde çözmek doğrudur. Yoksa çocukların önünde kavga edildiği zaman çok kötü tesiri oluyor çocuklar üzerinde ve aile huzuru üzerinde çok kötü tesiri oluyor. O yüzden bunu hem ulema tavsiye eder hem de psikolojiden anlayan insanlar da tavsiye ediyorlar. Yani kesinlikle ebeveyn, anne baba çocukların yanında tartışmamalı. Biri diğerinin kusurunu onun, yani çocukların önünde saymamalı. Sen böylesin, şöylesin, şu kötülüğün var, şu eksiğin var. Gerek erkek hanımın şeylerini saymamalı, gerek hanım da kocasının eksiğini saymamalı. Kavga etmemeliler çünkü o zaman anne babanın heybeti gider, çocukların gözü önünde, evde huzursuzluk olur, çok kötü yollara, şeylere sebebiyet verir. Evet, bunu açığa çıkarmamak gerekiyor. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Rabbim bu adaba riayet eden mümin kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.